neyse adımız bile uygun için.
Yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında sizlerle birlikteyiz Hayatın Sesleri'nde. Sizleri de bekliyoruz yayınımıza. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Mehmet Kasar ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bugün 29 Ekim'in bu güzel gününde, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün çok değerli konuklarımız var sevgili dinleyicilerimiz. Araştırmacı yazar Nezih Kuley'in programımızın ilk dakikalarında bizlerle birlikte olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanından sonra hazırlattığı Türk mallarını ve Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyaya tanıtacak olan Seyyar Sergi gemisi üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Hemen sonrasında dünden kalanlar köşemizde yayınımız sürecek. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte olacak her salı olduğu gibi. Bugün Mustafa Kemal'de Cumhuriyet düşüncesinin doğuşunu ve Cumhuriyet'in ilanını konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Sarı zeytin
nefem kanar.
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı yazar Nezih Kuley'in bizlerle birlikte bu özel, bu güzel günde, 29 Ekim'in 96. yıl dönümünü kutladığımız bu önemli günde. Evet. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız siz?
Çok teşekkür ediyoruz. Çok iyiyiz. Gururluyuz her zamanki gibi. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim.
Nice 96 yıllara
Evet, 96 yıllara hele Ankara'da, başkentte 96 yıldır yaşamak zevkli bir şey tabii ki çok.
Evet, başkentimizde. Biz de bugün sevgili dinleyiciler, değerli konuğumuzla birlikte Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında gerçekleştirilen Mustafa Kemal'in Seyyar sergisini konuşacağız.
Evet.
Nasıl bir sergi, nasıl oluşturulmuş, hemen o günlere şöyle bir
aslında
gidelim.
Şöyle, bu iş başlangıçta Mustafa Kemal Atatürk, ya biz ürünlerimizi yurt dışında tanıtmamız lazım. Bunun için de bir fuar ve bir tanıtım için 15 bin lira meclis bir harcama yapsın diye bir teklif vermiş. Fakat meclistekiler demişler ki şartlarımız çok zor. Yıl 1925-26 yıl. O yıllar böyle paraları malzeme tanıtımlarına falan harcayamayız demişler. Reddetmişler bu teklifi. Fakat sonra Ali Cenani Bey diye bir ticaret bakanı var. Mecliste bir konuşma yapmış. Demiş ki bu böyle bir şey olamaz. Değil, 15 bin. Bizim 100 bin, 500 bin, hatta 1 milyon liraya ihtiyacımız var. Bir tane gemi alalım. Türkiye'nin, bütün yeni kurulan Türkiye'nin hem ürünlerini hem de Türkiye'nin kültürel, sanatsal faaliyetlerinin tamamını yurt dışında tanıtalım demiş. Şimdi mecliste çok büyük tartışmalar olmuş. Ya bu kadar parayı şimdiki bu cumhuriyetin bu şartlarında
nasıl
harcarız? Böyle bir şey yapmak doğru bir şey değil mi falan diye. Fakat sonunda yapılan oylamada Mustafa Kemal'in de büyük bir arzusu olduğu bilindiği için kabul edilmiş ve demişler ki 100 bin lira veriyoruz bu iş. 15 bin lira reddeden meclis 100 bin lira vermiş. Fakat tabii 100 bin lirayla olacak gibi değil. 500 bin lira da İstanbul Ticaret Odası vermiş ve bir gemi alınmaya karar verilmiş. Gemi satın alınmış Hollanda'dan. Willis diye bir gemi bu. Yolcu gemisi. 1905 yapımı. Biz de 1926 yılındayız. Gemi alınmış. Gemi çekilmiş Haliç'e, Tersane'ye ve tamamen değiştirilmiş. Kameralar yapılmış. İki tane büyük salon yapılmış. Bu salonlardan birisi ürünlerimizi sergileyeceğimiz salon. Ötekisi de çok sayıda ürün götüreceğiz yurt dışına. O depo, oradan da satış yapacağımız bir salon olarak düzenlenmiş. Bir tane heyet kurulmuş. Bu gemide kimlerin bulunacağına karar vermiş. Demişler ki biz Türkiye yurt dışında tanıtacağız. O zaman burada en iyi ressamımız, en iyi mimarımız, en iyi heykeltıraşımız, en iyi din adamımız, bütün bunların hepsi düşünülmüş ve bir seçim heyeti kurulmuş. Bu seçim heyeti kendisine yapılan başvuruları, insanlar gemiye girmek için başvurularda bulunmuş, değerlendirmiş. Herkesle birebir görüşmeler yapılmış ve sonunda yaklaşık 285 kişilik bir gemi haline gelen bu gemide 125 kişi mürettebat, kalanları ise gemideki yolcular olarak belirlenmiş. Şimdi bu gemi için bütün ülkenin önemli kuruluşlarından hangi ürünlerimizi sergileyebiliriz diye bir şey yapılmış. Anket gibi bir çalışma ve mesela şeye karar verilmiş. Beykoz Kundura Fabrikası'ndan ayakkabılar götürülmeye yurt dışına. Porselenler götürülmeye karar verilmiş. Pertev kremleri diye o zaman çok ünlü bir kremlerimiz var. Onlar kremlerini vermişler. Ama bir de geminin içi bir sergi alanı gibi düzenlenmiş. Sanayi Nefise deniyor o zaman. Güzel Sanatlar Akademisi. Güzel Sanatlar Akademisi'nin öğrencileri ve öğretmenleri, hatta çok ünlü ressamlar geminin içine tablolar koymuşlar. Gemiyi böyle düzenlemişler. Gemide çok güzel bir yemek salonu ve dans edilebilecek pist var. Geminin hazırlanması biraz uzun sürmüş. Uzun sürünce karikatürler çıkmaya başlamış. Böyle geminin bacasına leylekler konuyor. eşyalardan dolayı gemi çok büyük eleştiriler olmuş. Bazı gene büyük tartışmalar sürmüş tabii. Geminin amacı şu. Biz yeni Türkiye'yi bütün dünyaya tanıtacağız. Evet. Dolayısıyla da gemiye Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, o zamanki adı Riyaseti Cumhur Müziki Heyeti'ni de müzik, bütün müzik aletleri, orkestra olduğu gibi şeyin içinde olmuş ve biliyorsunuz İstiklal Marşımızın bestecisi Ekrem Zeki Üngör de bu orkestranın şefi olarak gemide yer almış. Amaç şu, bu orkestranın yer almasının nedeni, orkestra hangi ülkeye gidiyorsa limana girişte o ülkenin marşını çalıyor, milli marşını çalıyor. Ama sonra o ülkede de bir konser veriyor. Bizim ne kadar başarılı bir senfonik müzik yaptığımızı ve kendi Türk müziklerinden de, senfonik Türk müziklerinden de örnek vererek o ülkelerde konserler vermesi amaçlanıyor bunun. Ve gemi işte 12 Haziran 1926 yılında yola çıkıyor İstanbul'dan. Her şey, hazırlıklar bitiyor. Yani çok ünlü yazarlar var. Mesela gemide kimler var diye şey yaparsak, Orhan Veli'nin babası var. Onun Veli Kanık, bildiğiniz gibi. Celal Bayar'ın oğlu var, Refik Bayar. Celal Esat Arseven vardır. Çok zaten elimizde bu konuyla ilgili iki kitaptan birisi onun. Seyahat İntibaları diye bir kitap yazmış şeyle ilgili, bu konuyu anlatan. Fakat ben şöyle bir şey söyleyeyim. Biz Türkiye olarak bunu nasıl fark ettik, ne zaman fark ettik? Çok ilginç. Bu konu tabii ki olmuş, biliniyordu. Fakat çok az insan tarafından biliniyordu. Birden Türkiye'de bu biraz daha fazla insan tarafından bilinmesine neden olan olay aslında çok orijinal bir olay. Onu da anlatayım isterseniz. Avrupa Birliği görüşmelerinden, hani Türkiye Avrupa Birliği'ne girsin mi girmesin mi diye tartışmalar yapılırken birden bir Hollanda milletvekili söz aldı. Dedi ki Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girip girmesi tartışılamaz. Biz Hollandalıları olarak onların 1926 yılında Amsterdam'a geldiklerinde gerçekten bir Avrupa ülkesi olduklarını anlamıştık dedi. Ve çok ilginç, bu seyahatten bir film gösterdi şeyde, Avrupa Parlamentosu'nda. Gemiden insanlar iniyorlar.
Bu kaç yılında oluyor bu?
Bu 15 yıl falan önce oldu. Fakat bu böyle bir dikkat çekmesine neden oldu olayın. Benim de dikkatimi o olay çekti. Yani ondan sonra ben de hem kitapları hem belgeleri topladım. Sonra bu konuyla ilgili belgesel çalışmaları falan da oldu. Fakat bütün bunlara rağmen geri çevremdeki insanlarla konuştuğumda hala bu konunun bir çok fazla öyle yaygın olarak bilinmediğini görüyorum. Yani mesela söylüyorum, yani Mustafa Kemal büyük bir şey yaptırmış. Bununla yurt dışına Türkiye'deki hem ürünlere hem kültürel birikimimizi aktarmaya çalışmışız falan diye. Söylediğimde mesela 10 tane arkadaşıma söylediysem, bunun bir tanesi bu olayı ya duymuş oluyor ya bir kere şey olmuş oluyor. Yani bu kadar büyük bir iş niye bu kadar az biliniyor? O da tabii bir soru işareti. Halbuki o zaman mesela gemide gazeteciler de var. Resimli Gazete diye, adı Resimli Gazete olan bir gazete seyahatle ilgili şeyleri yayınlıyor da, neler oldu diye. Tabii ki çok orijinal olaylar oluyor. Mesela bu orijinal olaylardan size örnekler de vermek istiyorum. Bir tanesi şu. Bizim bu gemimiz mesela Amsterdam'da, hani bu Hollandalı'nın bu anlatmasına neden olan olay şu. Gemi Amsterdam limanına yanaşıyor. Çok fazla insan ziyaret ediyor. Deniliyor ki bu akşam bir meydanda şey çalınacak.
Konser olacak.
Ve konser dans müzikleri çalacak. Bu Amsterdam'da o kadar çok duyuluyor ki bütün Amsterdamlılar o konser alanına ara sokaklardan hücum ediyorlar. Büyük bir kalabalık, orkestra çalıyor, bunlar dans ediyorlar. Meğer bir yasak varmış. Amsterdam'da sokakta dans etmek yasakmış. Evet. Amsterdam'da sokakta dans etmek yasak. Bizim orkestra çalıyor, herkes dans ediyor falan. Böyle çok orijinal bir durum. Belediye başkanı anons yapıyor. Diyor ki başvurduk, sokakta dans yasağını kaldırıyoruz diyor. Yani
bu
insanlar
vesile oluyor,
bu vesileyle. Evet, yani Hollandalılar böylece sokakta dans etme hakkına kavuşmuş oluyorlar. Buna benzer tabii çok fazla olaylar var. Mesela Fransa'ya Le Havre limanında kaldığında Mevlevi şeyhi de gemide Eyfel'e ziyarete gidiyorlar. O kadar yüksek bir Eyfel kulesi görüp üstüne çıkınca kendisini minarede farz ederek bütün Paris'e duyurmak üzere ezan okuyor filan, böyle çok orijinal hikayeler var. Ama önce tabii biraz geminin rotasından da söz edelim isterseniz.
Evet,
bu gemi 86 gün 22 saat yolculuk yapıyor. 86 gün 22 saat aslında 87 gün gibi bir yolculuk. Bu 86 gün 22 saatte yaklaşık 12 ülke, 16'da liman geziyor. Yani önce buradan çıkılıyor. Cezayir'e gidiliyor. Cezayir Bona'dan şey alınıyor, kömür. İşte sonra Barcelona, Le Havre, Hamburg, Stockholm, Helsinki'ye kadar gidip oradan da geri dönülüyor. Ve geri dönerken de bu sefer yani atlayarak gidip atlayarak limanlara uğrayarak geri dönülüyor. İşte Den Haag, Anvers, Marsilya. Aslında çok ilginç. Le Havre'a gittiklerinde bir duyuru yapılıyor. Deniliyor ki sakın Marsilya'ya gitmeyin. İşte o arada Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiler gerginleşmiş filan. Uğramayacaklarken dönerken bu hava değişiyor. Marsilya'ya uğruyorlar. Marsilya'da inanılmaz bir
karşılanma
oluyor. En önemli şeylerden bir tanesi mesela Helsinki'ye geldiklerinde, Helsinki'de limana yaklaşırken Tatarlar, kardeşlerimiz geliyor falan diye Türkçe tezahüratlarla karşılaşıyorlar. Gene çok orijinal bir olay, enteresan, anlatılmaya değer yani. Leningrad. Leningrad'a gidince işte gemidekileri hemen enterne ediyorlar. Kasalardaki paralar sayılıyor. Gayet kötü bir muamele falan oluyor. Fakat sonradan anlaşılıyor ki bu böyle kötü davranmak için yapılmış bir şey değil. Bir ters güvenlik önlemi gibi bir şey bu. Mesela bir tek Leningrad Limanı'nda bizim gemiden liman ücreti alınmıyor. Akşamleyin Leningrad Ticaret Odası gemide bulunan misafirlerin tamamına yemek veriyor. Çok enteresan şeyler yaşanıyor. Mesela bunlardan bir tanesi gene Le Havre Limanı'ndayken konser veriyorlar. Diyorlar ki biz bu konseri fakir çocuklar için veriyoruz. Ve konser, bizim orkestranın konser biletleri satılıyor. Orkestra elde ettiği geliri ülkedeki fakir çocukların okunması üzerine bağış yapıyor.
Ne kadar güzel. Bir de yardım kampanyası.
Yardım kampanyası düzenleniyor. Dolayısıyla bizim bir yurt dışı ilişkiler, yurt dışı diplomasi gemisi gibi de aynı zamanda bu. Mesela çok enteresan şeylerden bir tanesi de İsveç'e gidiyorlar, Stockholm'de. İsveç'te Stockholm'de devlet töreniyle falan karşılanıyorlar bunlar. Çünkü İsveçlilerin Demirbaş Charles'ın Türkiye'de korunması ve misafir edilmesinden duyduğu bir minnettarlık söz konusu. Bu minnettarlığı şey yapmak amacıyla, teşekkür etmek, minnettarlıktan dolayı teşekkür etmek amacıyla gemi personeline yemek veriyorlar. Çok üst düzey devlet görevlileri gemiyi ziyaret ediyor. İşte bir ihtiyacınız var mı diye soruyorlar. Ve bu arada tabii orijinal satışlar oluyor. Bir de çok değişik rakamlar var. Mesela bir günde 9000 kişi falan geziyor gemiyi. Sıraya alıyorlar. Mesela Leningrad'da böyle bir şey oluyor. Atlı polisler gemiyi görmek için hücum eden insanları sıraya sokuyorlar ve 9000 sayıp günlük, mesela diyorlar ki siz ertesi gün
kota doldu
bugün 9000 kişi gezecek diyerek.
Takriben kaç gün duruyor gemi bir anda?
3 gün 4 gün çok fazla durmuyor. Yani zaten öyle bakarsanız 16 yani 86 4-5 gün gibi yani yolda geçen süreleri de sayarsanız böyle bir şey oluyor. 16 liman İtalya'ya geliyorlar. Dönüşten İtalya'ya uğruyorlar. İtalya'da tabii 3-4 limana birden uğruyorlar. Hem Venedik'e gidiyorlar hem Cenova'ya gidiyorlar. Dolayısıyla çok sayıda resim mesela satılıyor. Hani bu Sanayi Nefise Mektebi'nin ressamları
tablolar.
Evet diyor, tablolar. Çok ilgi görüyor. Bunlar satılıyor. Mısır siparişleri alıyorlar. Çok değişik örnekler var. Mesela Barcelona'da lokumu almak istiyor bir kişi. Buna lokumu satacaklar ama bizim İspanya ile aramızda bir gümrük anlaşması olmadığı için atıyorum 30 liraysa 60 lira da vergi istiyorlar adamdan. Adam şimdi hem lokumdan vazgeçemiyor hem de o kadar vergi vermek de istemiyor. Oturuyor, açıyor. Bütün lokumu orada yiyor. Dolayısıyla da evet diyor. O zaman da bizimkiler hani buradan bir ihracat olmadığı için adamdan vergi almayıp sadece şeyini 30'da ürünün bedelini alıyorlar. Hani gümrük vergisi ödenmemiş oluyor. Bu arada tabii her gün resimli gazeteye gidilen limanda olan şeyler, günlük yaşamla ilgili bilgiler aktarılıyor. Celal Esat Arseven atlayarak bütün limanları değil ama belli limanlardaki belli olayları anlattığı bir kitap yazıyor. Onu da seyahat intibaları diye Türkiye'de var şimdi şu anda piyasalarda. Celal Esat Erzaban aynı zamanda bir sanatçı olduğu için olaylara estetik gözüyle de bakıyor. Buradan peki bu seyahatten ne öğrenilmiş diye bunu da sorabilir. Yani böyle bir seyahat yapılmış. Biz yurt dışına kendimizi tanıtmışız ama bu geminin sadece bir tanıtım amacı yok. Şöyle bir amacı da var. Mustafa Kemal istiyor ki gemideki kültürlü insanlar bu ülkelere gittiklerinde o ülkelerde iyi yapılan şeyleri de
alıp geri ülkemize
görsünler ve biz de bunlara göre bir düzenleme yapalım. Şimdi mesela bu şeyin sonunda çok önemli bir şey var. Gelenlerin önerdikleri şey belediyelerin güçlendirilmesi. Çünkü gittikleri her yerde bunları o şehrin belediyesi karşılıyor. Bizde o zaman belediye kavramı çok gelişmiş bir kavram değil.
Yani yerel yönetimlerin güçlendirilmesi
anlamında. Yerel diyorlar ki bizim gittiğimiz yerlerde devletin dışında bir başka şey daha var, devlet daha var. O da halkın seçtiği yerel yönetimler. Bu yönetimlerin mesela örneğin Hamburg'da bize 250 kişiyi belediye başkanı yemek verdi. Bir sürü izinleri belediyelerden aldıklarını fark ediyorlar. Yani mesela konser yapacaklar, belediyeye gidiyorlar. Bilmem yani fark ediyorlar ki belediye diye halkın seçtiği bir başka mekanizma daha var. Ve onlar diyorlar ki belediyelerimizi güçlendirelim. Sonra değişik bir müze kavramı olduğunu fark ediyorlar. Yani bizde şimdiki o zaman genel olarak bir müze kavramı var. O da arkeoloji müzesi. Yani çünkü işte Cumhuriyet tarihi eserlerin saklanması. Fakat bunlar gittikleri yerlerde çok değişik müzeler olduklarını görüyorlar. Mesela etnografya müzelerini görüyorlar. Yani sadece antik eserlerin değil, insan kültürünün de müzeleştirilebildiği ve bu müzelerin etnografya müzesi gibi kurgulandığını fark ediyorlar ve diyorlar ki başka bir müze daha var. Biz de onları da kuralım. İşte etnografya müzesi fikri bunların arasında çıkıyor. Sonra gene gittikleri yerlerde parkların sadece park olmadıklarını fark ediyorlar. Yani diyorlar ki biz işte parklar nasıl, bizde de o zaman parklar var. Mesela Gülhane Parkı eskiden beri var zaten. Bu park fikrini daha değiştirelim. Daha doğrusu değişik parklar görüyorlar. İlk gördükleri parklardan bir tanesi de Luna Park.
Tematik parklar.
Tematik belki, parklar. Luna Park mesela. Luna Park fikri, eğlenceli park fikri. Bunlar da mesela bu gemide giden insanların etkilendikleri şeyler arasında yer alıyor. Şimdi bu Cumhuriyet'in bir tanıtımı, Cumhuriyet'in bir kültür ilişkisi bu gemi. Ama asıl bu gemideki temel amaç yerine geldi mi sorusu ne? Temel amaç şu: Cumhuriyet kendi ürünlerini de satmak istiyor aslında. Yani biliyor ki ürettiği şeyleri satamazsa, gelir elde edemezse, ihracat yapamazsa bu sonunda bizim aleyhimize değişen bir ekonomik denge olur. Ve bütün bu gidilen yerlerde geminin bir Türk pazarı olarak tanıtılması da isteniyor. Mesela Times ve ilanlar veriyor. 9 ayrı dilde broşürü var geminin. Yani gemi yurt dışına çıkıyor ama çıkarken 9 ayrı dilde broşürü basılmış. Yani insanlara şu anlatılıyor: her dilden Türk ürünlerinin ne kadar iyi olduğu, Türk kültürünün ne kadar gelişmiş bir kültür olduğu anlatılıyor.
Ve hatta sanatının.
Sanatının da ne kadar gelişmiş bir sanat olduğu anlatılıyor. Ve çok ciddi rakamlarda mesela mısır satışı elde ediliyor. Sipariş alınıyor yani. O siparişler Türkiye'ye bildiriliyor. Yani sadece gemideki ürünler satılmıyor.
Sipariş
alınıyor. Tabii örnek gösteriliyor. O örnekten gemide yoksa sipariş alınıyor. O siparişler ülkeye bildiriliyor. Mesela gemi 2-3 gemi mısır satılmış falan. Öyle geminin sonunda bu harcanan para doğru mu yapıldı, yanlış mı yapıldı diye bir bilanço yapıldığında ortaya şu çıkmış: gemiye harcanan para kendisini kurtardı. Çünkü etti. Dolayısıyla bu Mustafa Kemal'in Seyyar Sergisi adı verilen bu sergi tüm boyutlarıyla bir cumhuriyetin tanıtım olayı. Bu yani gerçekleşen de bu.
Gerçekten çok harika bir sergi ve harika bir gemiymiş. Evet. Ve dediğiniz gibi kendini de hani maddi olarak da kurtarmış. Evet. Ve eminim ki yalnızca o görsel, kültürel ve insanların iletişim evet. halinde olduğu sistemi de düşünecek olursak aslında kültürel anlamda da kendisini oldukça kurtarmış ve daha da öne geçmiş.
Bir şey söylemezsem eksik kalacak diye düşünüyorum. Onu da söyleyeyim sizin istersen. Şimdi bu geminin sadece misafirleri değil, kadrosu da seçilmiş ve Türk denizciliğinin en önemli kaptanlarından bir tanesi Lütfi Kaptan, bu geminin kaptanı. Bu Lütfi Kaptan'ın bir iddiası var. Bu geminin deki personelin, yani Türk gemi personelinde çok nitelikli olduğunu da ispat etmeye çalışıyor. Hı hı. Mesela Baltık Denizi'nde kılavuz kaptan almıyor. Diyorlar ki bu nasıl bir şey yani. Diyor ki Türk gemicilerinin Baltık Denizi'nde bile kılavuz kaptana ihtiyacı yoktur. Biz gideceğimiz yerde yolu buluruz. Haritalar çiziliyor ve haritalardan yola devam ediyor. Geminin bir tane protokol müdürü var Siniye Hanım. 9 dil biliyor. Şimdi bakın bunlar çok önemli şeyler. Yani ve dolayısıyla bu nitelikte bir kadroyu tanıtmış oluyoruz bir şeye.
Evet, yeni Türkiye'nin
yüzü aslında
evet, gerçekten evet. her anlamda kültürel
evet,
anlamda.
Cumhuriyetin ne kazandığını ve daha da ne kazandıracağının göstergelerinden biri olmuş aslında.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bize gerçekten harika bir gemiyi tanıttınız ama biz de aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi hani dediniz de 10 kişiden biri evet. ancak bildiğini fark ettiğim bir gemiydi bu diye. İnşallah biz de mikrofonlarımız aracılığıyla tüm evet. Evet, dünyaya gemimizi bir kez daha
tanıtmış oluruz. Hollandalılar duyuyorlarsa da sevinirler.
Hollanda'ya da selam evet. olsun. Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı yazar Nezih Kuley'in bizlerle birlikteydi. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında gerçekleştirilen Mustafa Kemal'in Seyyar Sergisi isimli gemimizi...
Aslında gemimizin adı Karadeniz gemisi. Yani Vilis alınıyor. Ona Karadeniz adı yapılıyor ve gemi siyah olan bir gemi beyaza boyanıyor.
Öyle mi?
Tabii Türkiye'nin yeni yüzü beyazdır.
Beyazdır. Çok evet. güzel. İşte biz de bu gemiyi sizlerle buluşturduk. Değerli konuğumuza verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür Rica ediyoruz. Ederim. Hayatın seslerine müzikle devam ediyoruz.
Üzümler içinde öylece mahzun. Ülkem benim, boynunu asla bükme. Bükme sakın o mağrur boynunu. Ülkem benim, sana nasıl aşığım ben. Seviyorum seni, hiçbir şey sevmediğim gibi ülkem. Memleketin, üzme asla canını. Hangi geceyi gördün ki güneşi doğmamış? Elbet hak dönenir, döner de gelir. Bulur her şey yerli yerini. Memleketim, memleketlim, memleketim benim, memleketlim. olduğumdan daha güzel. Veremezsem seni çoluk çocuğuma, lanet olsun bana. Hele okudukça İstiklal Harbi'ni, inan bana. Ülkem benim, memleketim benim, canım cananım, yegane sevdiğim. Hiçbir şey uğruna vazgeçemedim. Hiçbir şey uğruna, hiçbir şey uğruna, hiçbir şey uğruna. Memleketim, memleketlim, memleketim, benim memleketlim, memleketim.
Sesleri Dünden Kalanlar köşemizle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte her salı olduğu gibi, ama tabii bugün daha özel bir günde.
Evet, evet, ne mutlu, ne mutlu tekrar kavuşturana. Hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, Cumhuriyet'in ilanının coşkusunu 96 yıl sonra yeniden yaşıyoruz ve bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün kafasındaki o Cumhuriyet düşüncesi nasıl doğdu, sonrasında o ilan kararı nasıl alındı, bunları konuşacağız Dünden Kalanlar köşemizde değerli hocamızla. Ama benim hep öğrencilik yıllarımdan beri bildiğim kadarıyla sanki bu düşünce Mustafa Kemal Atatürk'ün o ilk öğrencilik yıllarına, evet, dayanıyor, evet, değil mi hocam?
Evet, evet, evet. Yani tabii ki meşhur işte 28 Ekim'de topladı ve beyler yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz dedi diyoruz, ama o çok öncesinde zaten aslında birçok inkılabı, birçok fikri olduğu gibi olgunlaşmasını bekleyerek sindire sindire yavaş yavaş hep sundu. Çünkü hazır olmadan atılan tohumlar da çürümeye mahkum. Evet. O yüzden o toprağın öncelikle elverişli hale gelmesini hep sağladı. Sonra o tohumu attı ki sağlıklı bir şekilde ilerleyebilsin. Belki daha öncesinde de zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi ile, ya yani meclisle zaten başlatmıştı onu. Sadece adı konmuş oldu, onu da söyleyeceğiz zaten, ama dediğim gibi ondan çok öncesinde de bu düşüncelerin kendisinde olduğunu görüyoruz. Mesela işte tabii bir de şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki bilemiyorum, bir Arap coğrafyasında doğmuş olsaydı çok farklı düşünceleri olurdu diye düşünüyorum. Hepimiz öyle yani, evet, doğduğumuz, evet, yer çok önemli veya okuduğumuz okullar çok önemli fikirlerimizin oluşmasında, bugün bizi biz yapan özelliklerin oluşmasında. Elbette ki Mustafa Kemal'in gençliğinin, çocukluğunun da çok etkisi var. Gençliği şimdi Selanik'te geçiyor ve bağımsız olmaya başlayan Balkan devletlerini görüyor. Osmanlı'dan, hı, koparak bağımsız, yani milliyetçilik fikrinin etkisini birebir orada yaşayarak görüyor. Ve dolayısıyla devletlerin ulus devlet olma yolundaki çabalarını görüyor. Hı hı. Bu ulus devlet olma çabasıyla açıkçası yüz yüze, karşı karşıya kalmış Balkanlardaki bu durumu görmüş olan bir çocuğun yetişmesiyle ve bunların işte okul döneminde arkadaşlarıyla konuştuğu, sürekli gündemde bunlar.
Evet.
Biz nasıl ki şimdiki siyasi gündemi mesela aramızda konuşuyoruz, öğrenciler konuşuyor, hepimiz konuşuyoruz. O gündeki siyasi gündem bunlardan oluşuyor. Ve dolayısıyla o Osmanlı'nın son dönemindeki problemler, işte dediğim gibi bu Balkanlardaki yaşanan sorunlar hep onların gündeminde zaten. Ama Mustafa Kemal belki biraz daha bu anlamda milliyetçi ve daha belki ne diyelim, farkındalıklı. Çünkü işte Jean-Jacques Rousseau'ları okuyor, Tevfik Fikret'leri okuyor, Ziya Gökalp'leri, Namık Kemal'leri. Yani düşünce dünyasında bu fikri güçlendirecek olan kişileri de okuduğu için gerçekten bu işte milliyetçilik fikri, ve bunun çerçevesinde oluşması gereken unsurlar hep kafasında o anlamda. Nitekim mesela işte Ali Fuat Cebesoy'un anlatımıyla Atatürk'ün 1902 yılında henüz Harp Akademisi'nin birinci sınıfında bulunduğu sırada Osman Nizami Paşa ile Osman Devleti'nin geleceğine yönelik yapmış olduğu bir konuşmada Atatürk'ün batılı anlamda yönetimden bahsettiğini mesela ta o zamandan. Çünkü batıdaki yönetimle ilgili fikri var. Okuyor batı kaynaklarını. Avrupa kaynaklarını çok takip eden okuyan okullar, okuduğu okullarda da bunlar zaten öne sürülüyor, okutuluyor. Ama kendisinin de ilgisi var dediğim gibi. Dolayısıyla bu inkılap sözünden bahsediyor, cumhuriyet sözünden bahsediyor. Yani bunlar öncesi ile de tespit edilmiş şeyler. Yine çok meşhurdur, hep bahsederiz. Kılıç Ali yine anlatıyor, diyor ki Selanik'te Tevfik Rüştü Aras, Nuri Jonker, Salih Bozok beylerle birlikte işte oturuyoruz ve orada dış siyasetten konuşuyoruz. Mustafa Kemal Nuri Jonker'e dönerek dedi ki diyor, doktoru Tevfik Rüştü Aras'ı kastederek, doktoru Hariciye Nazırı yapacağım. Bütün falsoları ona tamir ettireceğim. Nuri Bey de gülüyor ve diyor ki demek sen doktoru Hariciye Vekili yapacaksın. O halde beni ne yapacaksın? O da diyor ki seni de vali kumandan yaparım. Salih Bozok diyor ki o zaman ben ne olacağım? Herhalde beni de bir şey yapacaksınız diyor. Mustafa Kemal de biraz düşünüyor, diyor ki seni de yaverim yapacağım diyor. Hep yanımda dolaştıracağım seni diyor. Hiç yanından ayırmayacağım. Bu sefer Nuri Bey diyor ki Allah aşkına diyor, tamam bizi böyle yapacaksın da sen ne olacaksın diyor. Bakın orada bile o düşünce bu olmazsa bunu söyleyemez. Çünkü bu cümleyi söyleyemez. Hı-hı. Diyor ki bunları kim atıyorsa o zaman da, bu görevleri kim veriyorsa ileride, o ben olacağım diyor. Yani bu görevleri kim veriyor olabilir? Tabii ki işte Cumhurbaşkanı. Yani dolayısıyla bu görevleri verecek olan kişi, devletin başkanı olacak kişi. Hani şey olarak baktığımızda, yapı olarak baktığımızda başbakanlık gibi bahsediyor. Evet. Yani bir anlamda bakanlıklar ve başbakanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı sistemi gibi bahsediyor. Bu bile o düşüncenin bir çekirdeği olduğunu, tohumu olduğunu gösteriyor. Yine mesela Sofya Ateşe Militerliğine tayin edildikten sonra İstanbul'da görüşmesinde kendisini ilk kez Cumhuriyet'ten bahsettiğini söylüyor mesela Kazım Özalp. Dolayısıyla burada bu şeyi devam ettirdiğini görüyoruz, düşünceyi hiç aralık vermeden bu düşünceyi olgunlaştırdığını gittikçe görüyoruz. Yine burada işte özellikle diyor ki mesela orada Enver Paşa'nın istikameti belli, çünkü Enver Paşa da işte uğraşıyor, yani o da kendince ülkeyle ilgili, gidişatla ilgili neler yapılabileceğiyle ilgili uğraşan birisi. Ama onun yöntemini şöyle eleştiriyor, diyor ki onun yöntemi belli, hanedanın içine sızarak oradan devletin içindeki bozuklukları gidermeyi, oradan düzeltmeyi düşünüyor. Hı hı. Hanedana sızmaya çalışıyor, oradan düzeltmeye çalışacak ama bu doğru bir yöntem değil diyor. Yapılması gereken yepyeni bir Türk devleti kurmak ve bu devletin esasında cumhuriyet prensiplerine göre hazırlamaktır diyor. Yani Osmanlı'nın içerisinde, Osmanlı'nın çerçevesinde hareket ederek orada değişiklikler yapmak denendi. Meşrutiyet o bu denendi ama olmadı. Dolayısıyla artık yepyeni bir şey, yepyeni bir sayfa. Çünkü kuşatılmış artık devlet. O kuşatılmayla, bunun içinden, bu fikirlerle bunun içerisinden çıkmak mümkün değil. İşte İslamcılık, Türkçülük, Osmanlıcılık denendi. Ama bu fikirlerin sağlıklı bir sonuca ulaşamadığı ortada. Dolayısıyla yepyeni bir ne diyelim,
rejim,
enerjiyle, hı-hı, yepyeni bir fikirle ortaya çıkmak lazım ve halkı buna inandırmak lazım. En önemlisi de halkı katmak lazım işin içine. Çünkü orada halk dışında işin. Dolayısıyla halkı işin içine katmak en temel düşüncesi, yani o halkçılık düşüncesi, halkın iradesini işin içerisine katmak en temel düşüncesi, zaten hep var o. Yine Samsun'dan Sedaret'e gönderdiği 22 Mayıs 1919 tarihli raporunda, yani Samsun'a çıktığı dönemlerde millet milli hakimiyet esasını ve Türk milliyetçiliğini kabul etmiştir. Bunun için çalışacaktır. Henüz daha milletin yeni yeni haberi oluyor halbuki. Daha yeni çıktı yani Samsun'a. Daha yeni bilinçlendirecek. Ama herkesin mitinglerle harekete geçtiğini, işte cemiyetler kurarak, çeşitli yararlı cemiyetler kurarak bu işgallere karşı geldiğini ve milli iradenin harekete geçtiğinin farkında ya, o iradeye güveniyor işte. Evet. O çıkan temiz ahlaka, ne diyelim, güce güveniyor. Ona güvenmese tek başına bir şey yapamayacağını bilir ama o kadar temiz bir damar var ki orada, o temiz damarla, o halkla her şeyi yapabileceğine inanarak çıkıyor 19 Mayıs'ta Samsun'a. Hı hı. Sonrasında Amasya Genelgesi'nde yine görüyoruz, diyor ki Amasya Genelgesi'nin birinci maddesinde vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. İkinci maddede diyor ki merkezi hükümet üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yapamamaktadır. Bu ne demek? Yeni bir hükümet lazım. Yani bu hükümetle işler yürümüyor. Evet. Bambaşka bir hükümet lazım. Bu hal milletimizi yok olmuş olarak tanıtıyor deniliyor. Sonrasında da üçüncü maddeyle milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu zaten hani cumhuriyetin tanımı aslında, yani milli irade. Dolayısıyla bir yine burada cumhuriyet düşüncesinin olduğunu görüyoruz. Erzurum Kongresi üçüncü maddesinde de yine buna benzer bir şekilde Kuvayi Milliye'yi amil. Çünkü dedik ya Kuvayi Milliye güçleri işte ayağa kalktı. Herkes bir şekilde kendi içinde birleşerek karşı koymaya çalışıyor bu işgallere. Kuvayi Milliye'yi amil ve iradeyi milliyeyi hakim kılmak esastır. Yani milli iradeyi bir şekilde hakim kılacağız. O veya bu yolla. Önce meclisi kuracağım. Heyeti temsiliye de bunun çok önemli bir adımıdır tabii ki. Çünkü her işte mümkünse her şehirden bir üye katılmasını söylüyor. Bu ne demek? Yani halk temsilinin o vekil şeyi demek. Evet yani delege, vekil. Aynen öyle. O halkı birisi temsil ediyor orada demek. Bu da milli iradenin çok daha geniş katılımıyla yansıması demek. Yine bunun da bu düşüncenin olgunlaştırılmasında bir adım olduğunu söyleyebiliriz bu anlamda. Sonrasında işte halkçılıktan bahsediyor mecliste çeşitli zamanlarda, işte Jean-Jacques Rousseau'nun bahsettiği çerçevelerden bahsediyor. Yani okumalarından bunun altının boş olmadığını, söylediği şeylerin bir teorisinin olduğunu, mantıklı olduğunu, bunların uygulandığını, uygulamaların başarılı olduğunu
ve uygulanabilir hani, olduğunu,
uygulanabilir olduğunu yavaş yavaş tabii ki bunları söylemeye çalışıyor. Bu arada tabii ki İstanbul hükümetinin ortada olduğu durum belli ve o durum karşısında ne yapılabilir? İşte halifeliği Abdülmecit Bey Efendi'ye vererek bir anlamda tepkilerin artmasını biraz engellemeye çalışıyorlar. O da bir anlamda şeydir, yani önemlidir tepkilerin. Çünkü bir anda diyorum ya, tepkileri almamak için elinden geleni yapmaya çalışıyor Mustafa Kemal. Sonra artık işte Telgraf'ta da mesela 17 Ekim 1922 tarihinde diyor ki padişah burada, hükümet var, düşman da ortadan kalktığına göre önümüzde bir ayrılık kalkmamıştır diyor. Çünkü barış görüşmelerinde hem İstanbul hükümetinden birisi gelsin istiyor hem de Ankara hükümetinden birisi gelsin istiyor. Bu hala bir ikilik demek. Tabii bunu kabul etmiyorlar. Yani buna karşı koyuyorlar. Çünkü amaçları dediğim gibi ileride zaten devlet olarak kurmak. Ki savaşın ortasında bile 1921 anayasasının maddeleriyle uğraşıyor. Düşünün yani. Hani o onun için çok önemli. Bir taraftan bunun teorisini konuşurken, olgunlaştırırken uygulamaya geçmemesini beklemek doğru değil. Savaşı kazanacağım ve sonra? Sonra ne olacak? Bir şekilde bir taraftan bunların da savaş kazanıldıktan sonra hızlı bir şekilde devletin ortaya çıkarılması ve bunun da gerekleri neyse onun yapılması lazım. Mesela geçen haftalarda konuştuk, Ankara'nın başkenti yapılması. Bir idare merkezi lazım bu devlete. Bir meclis var, meclis kararlar alıyor. İşte yurt dışında bir takım anlaşmalara imza atıyor ama bir idare merkezi yok. Ne oldu? Hemen 13 Ekim'de. Hemen değil tabii ki, onun da söylemiştik yine olgunlaşmasını beklediğini, aslında hep kafasında Ankara, Kayseri, Sivas üçgeninde bir yerlerin olduğunu ve en sonunda Ankara'ya karar verdiğini. Yani 13 Ekim'de karar veriyor, işte 29 Ekim'de Cumhuriyet ilan ediliyor. Bir başkent olması lazım. Yani gerekli olan şartları da yavaş yavaş meclis gibi, Ankara'nın başkenti olması gibi, anayasanın değişikliğiyle ilgili kararların alınması gibi. Dolayısıyla bütün bunların aslında onda böyle süreç içerisinde ta dediğiniz gibi öğrencilik yıllarından itibaren olgunlaşa yavaş yavaş. O yüzden de böyle çok geleneksel toplumlarda birdenbire bir şeyi değiştirmek, hemen bugünden yarına değiştirmek. Yani biz diyoruz ki neler başarmış, hemen nasıl karar
bugünden
vermiş
yarına değil, olan değil. Bir şey değil.
Çok sabır isteyen bir şey ve o sabrı göstermiş. Hiç sabırsızlık etmemiş, bütün o şartların yerine gelmesini beklemiş ve Cumhuriyet'in ilanını olgunlaştıracak her şartı yerine getirdikten sonra sadece ismini koymak adına neredeyse 1921 anayasasını işte 24'te değiştirerek o 24'teki maddeleri de ekleyerek 29 Ekim 1923'te ilan ederek ama sonrasında da anayasadaki maddeleri teker teker değiştirerek o şeyleri sağlıyor, altyapıyı sağlıyor. Ne diyor birinci madde? Devletin şeklinin cumhuriyet olduğunu söylüyor. İkinci madde Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Özellikle hani şunu söylemek lazım, tabii ki cumhuriyet işte devletin şeklidir ya da işte şöyle şöyle şöyle bir devlettir diyoruz. O nasıl işte laik, demokratik, sosyal hukuk devletidir diyor anayasa. Ama hatta bu işte maddelerin değiştirilemez olduğunu, değiştirilmesinin bile öngörülemeyeceğini söylüyor. Teklif edilemeyeceğini söylüyor. Ama kelimeler böyle kalırsa felsefeden ibaret olur. Yani sadece ama altındaki felsefeyi görmek lazım. Niye böyle bir şey istediğini anlamak lazım. Yani öğrencilik yıllarından itibaren kişi olarak bunun peşinden koşmuyor ki. Millet olarak bunun dile getirilmesinin öneminden bahsediyor. Yani kendisi için istemiyor. Hatta açıkça söylüyor, diyor ki yani beni yeşil sarıklı falan işte bir adam ya, sakallı bir adam yapmaya çalışıyorlar. Beni çok yanlış anlıyorlar diyor. Yani sanki zannediyorlar ki istediği şey halifelik. Hayır, halifelik falan istemiyor. İsteseydi çok güzel tek başına da yönetirdi. Tam tersine demokratik hayata geçişle ilgili bir sürü şartları sağlamaya çalışıyor biraz önce söylediğim gibi. O yüzden hani madde olarak değiştirilememesi değil, içimizde değiştirilememesi gerekir bunların. İçimizde sindirmemiz gerekir bu maddeleri. Cumhuriyet ne demektir? Niçin bize lazımdır? Veya laiklik. Şimdi 10 farklı tarikat var diyelim ki, her birisi devlete karışsa ne hale düşeriz? Bunu düşünmek lazım. Yani gerçekten Şark'ta bütün bunları başaran çok önemli bir liderdir. Çok önemlidir Türkiye Cumhuriyeti bu coğrafya için. Dolayısıyla bütün bunların farkında olmamız lazım. Cumhuriyeti korumamızın ne kadar önemli olduğunu, sadece bayram kutlamıyoruz. Yani bir rejim değişikliği bir günden olmuyor. O arkasındaki bütün savaşları, olgunlaştırılan fikirleri, halkın verdiği mücadeleyi, her şeyi içine katmamız lazım. O Balkanların kaybını, o ulus devletlerin oluşmasını, bizim ortaya bırakıldığımız durumu, bütün bunlar çerçevesinde düşündüğümüzde kolay bir süreç değil. O yüzden bu ilk iki maddedeki her bir kavramı içimize sindirerek, doğru anlayarak anayasamızın bu maddelerine sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyetimize sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum.
Evet değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Cumhuriyetin 96. yıl dönümündeyiz. Nice 96 yıllara. Evet. Hatta 100. yılını da kutlayacağız inşallah.
İnşallah.
2023'te inşallah. Nice 100 yıllara.
Hepimiz niyet edelim çok daha güzel günlere, günlerde kutlayalım.
Evet değerli hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü vesilesiyle biz de programımızı Cumhuriyet'in kuruluşu ve ilanı üzerine değerli hocamızla konuşmak istedik. Kendisi de bize Mustafa Kemal'in Cumhuriyet düşüncesinin o ilk kafasında doğduğu günden ilanına kadar geçen ki süreçte hangi noktalarda o düşünceyi eyleme geçirdiği noktalarını vurgulamaya çalıştı. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız konuğumuzdu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle de sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Mehmet Kasar ve mikrofonda ben Sezin Zor. Cumhuriyet Bayramınızı bir kez daha kutluyor. Sağlıkla, mutlulukla, nice yıllara dileklerini iletiyoruz. Ve bugünlük huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın sesleri.